Hacer Hanım'ın odasındaki aynalı konsol üzerinde çıtırtıyla işleyen sedef kalkmalı küçük saat gecenin 9'una 5 kalayı gösteriyordu. Hacer Hanım elinde tespih, sedirin baş köşesinde oturmuş gelinini usulüyle dolduruyordu. Kocasını seven bir kadın onu avucunun içinde tutmasını bilmeliydi. Erkeği avucunda tutabilmekse her kadında görülen bir meziyet değildi. Erkeğe hoş görünmek için kadın türlü hünerler bilmeli, erkeğin huyuna, suyuna göre hareket edebilmeliydi. Muhabbet muskaları, eşek dilleri, okunmuş toprak yahut okunmuş su serpmek yetmezdi. Erkeği evine kadınca bağlamak lazımdı. Dizinde uyuyakalmış Haldun'u sedire yatırdı. Üstünü kırmızı seccadesiyle örttü. "Bak," dedi. "Oğlan bu gecede gelmedi." "Neden?" "Çünkü evine karşı ilgisiz. Sen çekici bir kadın olsan onu öyle bir bağlardın ki işini bitirdi mi kendini evine dar atardı." Sedirden indi. Konsola kadar gidip uyuşmuş ayaklarını hareket ettirdi. Geri döndü. Kocamın haddine mi düşmüştü? Gece yarılarına kadar sokakta kalmak. Bir sır verir gibi fısıldadı. Barda İstanbul'dan gelme fahişelerle düşüp kalkmadığını neyle temin edersin? Nazan bunu yeni işitmiyordu. Her zamanki gibi cevapladı. Sütüne kalmış bir şey. Hacer Hanım parladı. Olmaz. Erkeğin sütüne güveni olmaz. Yarın su gibi akıverir birisine. Ne yaparsın o zaman? Gelinini uzun uzun gözden geçirdi. Hırslanmaya, sinirlenmeye dair bir şeyler aradı. Bulamayınca büsbütün kızdı. "Kız," dedi. "Kocan oradaki kadınlardan birini sever de üstüne getirirse ya?" Nazan hala buz gibi omuz silkti. "Getirir. Ya seni kapı dışarı ederse? Sütüne kalmış bir şey dedim ya. Ya çocuğunu vermezse? O zaman çok fena olurdu işte." Ama sanmıyordu. Mahzar onu ne kapı dışarı atar ne de çocuğunu vermemezlik ederdi. Böyle bir şey yaparsa kıyametleri mi koparır? Hayır, hiçbir şey yapamaz. Allah'a tevekkül olup basar giderdi. Hacer Hanım sinirli bir merakla tekrar sordu. "Kuzu kuzu gider misin?" Canını dişine takarak. "Ne yapayım anne?" dedi. "Ben koskoca Mahzar Bey'le uğraşabilir miyim? Onun eli uzun, kolu uzun, kanunu herkesten iyi bilir." Doğru söylüyordu. Mahzar böyle bir şeye karar verse de gelinini kaldırıp atsa zavallı kadın ne yapabilirdi? İrkildi. Kafasında Nazan'ın o hali canlanmıştı. Mahzar boşayıp sokağa atıyor. Nazan eski siyah çarşafıyla ağlaya ağlaya gidiyor. Sonra ne oluyor? Birden ötekiyle burun buruna geldi. Kurşuni kostümü, rujlu dudakları, uzun boyu, bayıltıcı esans kokusu. Onunla bunun arasında en küçük bir benzerlik yoktu. Gözleri insana tepeden bakan, gururlu haliyle her an azarlayıverecekmişe benziyordu. Azarlıya vermek mi? Kimi? Hacer Hanım'ı mı? Allah'a büyük söylemesin ama onun da hakkından gelirdi evvel. Allah bir defa adımını eve attırmaz yahut attırırdı. Mal müdürünün annesinin dediği gibi attırırdı ama 3 günde hakkını avucunu da verirdi. Jale'nin yüzü içinde canlandı. Bu yüzden korkuyordu. Bu kaşlar, bu gözler, bu kaş, Nazan'a asla benzemeyen bu alım çalım mümkün değil. Kaynana baskısı altına girmezdi. Sonra oğlu. Ya oğlu abayı yakar da kadının mutlak tahakkümü altına girerse? Ya kadın kaynanasını evinde istemezse? Ya oğlu da ayrı oturtmaya karar verirse? O zaman felaket olurdu. Zaten o günden beri, yani oğlunun yazıhanesini esans kokusuyla doldurduğu günden beri o kadının korkusu yüreğine çökmüştü. Gençti, güzeldi, alımlı çalımlıydı. Oğlunu öyle bir çeker çevirir, yuları boynuna öyle bir takardı ki alimallah. Bu hale ne kendisi ne de mal müdürünün annesi çare bulabilirdi. Nazan'ın defolup gitmesini istemekle beraber bar kızının korkusundan da kurtulamıyordu. Erkekti bu. Sırasında çocuktan beterdi. Kadının tesiri altında kalır da nikahlamaya kalkarsa, evet, avukattı, şerefi vardı, el aleme karşı haya ederdi ama ya etmezse, ya dünyayı umursamaz, kimse benim işime karışamaz derse? Gözü konsol üzerindeki saate gitti. 9 dedi. Nazan'a döndü baktı. Sonra göz göze geldiler. Hacer Hanım gelinin boyasız dudaklarını, soluk yüzünü beğenmedi. Bar kızıyla yan yana gelseler oğlu elbette ötekini beğenirdi. Hani haksız da sayılmazdı. Konsolun yanına gitti, çekmeceyi çekti. Gel buraya. Nazan merakla kalktı gitti. Hacer Hanım pudra kutusunu, ruju, rastlığı falan çıkarırken söyleniyordu. Aynaya bakmıyor musun sen hiç? Şu soluk suratla kocaya hoş görünülür mü? Nedir bu pasaklılığın bilmem. Yaklaş şöyle. Kırmızı gaz bezini hafifçe tükrükleyerek gelinin yüzüne yer yer boyadı. Parmağıyla yüze yedirerek yaydı. Sonra pudraladı. Kaşlarına rastlık çekti. Dudaklarına ruj sürdü. Karşındaki aynada kendine göz ucuyla bakan Nazan pek aşırı boyandığının farkına varıyor, aldırmıyordu. Değil mi ki kaynanası onu adam yerine koyup uğraşıyordu? Kocasının günlerdir eve gelmeme endişesi olmasa kendini mesut sayacaktı. Kaynanasının her zaman böyle olmasını istemişti. Eskiden şöyleyken, şimdi niçin böyle oluverdiğini düşünmek bile istemiyor, hele kaynanasının bundaki domuzluğunu aklından bile geçirmiyordu. Hacer Hanım gelinini boyadıktan sonra az geri çekilip yüzü toptan kontrol etti. Hiç de fena değildi. Boyanınca hele büsbütün güzelleşiyordu. Kaş, göz, dudaklar, ten. Bar kızından hiç de çirkin değildi. Değildi ama ürkek bir hali olduğu da muhakkaktı. Duruşu, bakışı, erkeğe sokuluşu kafi derecede cilveli değildi. Sanki büyük bir suç işlemişti de meydana çıkacak diye korkuyordu. Pekala da kadınsın evladım dedi. Başkaları senden daha mı güzel? Değil, değil ama herkes kurnaz. Kendini dirhem dirhem satmasını biliyor. Birden hatırladı. Yüzüğünü parmağına takmayı unutma. Nazan kulak memelerine kadar kızardı. Böyle iyi bir kaynanadan saklamıştı ha? Ne ayıp, ne ayıptı. Başka kaynanalar olsa gelinlerinin dakika başı başlarına kakarlardı. Oysa hırsız yerine de tutmuştu. Nazan kaynanasının odasından sevinçle çıktı. Ne olursa olsun gelen gelmiş, geçen geçmişti. Eskiden lafı ağzında aksinin biriydi ama şimdi değişmişti. Belki de Cenab-ı Allah yüreğine merhamet vermişti. Kayolasının yatağı arasından mor kadife kutuyu aldı. Elmas taşlı yüzüğü parmağına taktı. Çocuk gibi seviniyordu. Ayna karşısına geçti. Sahiden de boyanınca güzelleşmişti. Boyası aşırıydı. Bu kadarı fazlaydı. Biraz silse miydi acaba? Ya silerken bulaştırırsa? Ya kaynanası bulaştırdığını görürse? Ya demek benim uygun gördüğüm şey senin hoşuna gitmiyor diye içerlerse? Silip hafifletmekten vazgeçti. Acaba kocası bu gecede gelmeyecek miydi? Vakit hayli geçtiği halde gelmemişti. Dışarıda nerede kalıyordu? Keşifte mi? Elbette keşifte kalıyordu. Gittiği yerler daha aşırı yerlerdi. Kasabalar, köyler. Her yerde tren yok ki. Arabayla, atla, hatta eşekle bazen de yayan gidiyorum. Canım çıkıyor diyordu. Elbette doğruydu. Gene böyle bir yerlere gitmiş, vasıta bulamadığı için de dönememiş olabilirdi. Kaynanasının boyuna tekrarladığı gibi, barda ne işi vardı? Öyle yerlere bekarlar, daha çok serseriler, külhan beyleri giderdi. Koskoca bir mahzar bey. Aynaya yan döndü, yüzüne yandan baktı. Güzeldi. Kaynanası bile bunu inkar edemiyor, yalnız erkeğini avucunun içine alamıyorsun diyordu. Bunun için de herhalde adamın boynuna sarılmak, yanaklarını öpmek lazımdı. Lazımdı ama elinden gelmiyordu. Adam, aa bu da nesi, ben böyle hayasızca hareketleri sevmem derseydi ya. Belki de demezdi, kim bilir, bu gece tecrübe etse, adam gelince boynuna sarılıp yanaklarını öpse. Sonra yüzüğü gösterse, bak dese, bak buldum. Gözleri daldı. Adam belki de attığı dayaktan dolayı pişman olur, özür dilerdi. Kendini adamın kollarında özür diler, öper, sever, farz etti. Onu hemen affederdi. Hoş, daha şimdiden affetmişti ya. Pencereye gitti, perdeyi aralayıp dışarı baktı. Köşe başında yanan fenerin sarı sarı aydınlattığı duvarlardan başka her taraf zifiri karanlıktı. Hışıltıyla yağmur yağıyordu. Perdeyi kapadı. Bu sırada kapıda kaynanası durup durup aklıma geliyor kız. Boyandın madem üstüne de temiz bir şey giy bari. Saflıkla sordu. Ne giyeyim? İşte bu. Onu da ben mi düşüneceğim? Mavi kadife elbiseni giy. Sonra odanda soğuk. Mangalını getir de benim mangaldan ateş al. Peki. Her gün limonla pırıl pırıl parlattığı sarı olma bakır mangalı karyolanın önünden aldı. Kaynanasının odasına gitti. Hava sahiden de adam akıllı soğuktu. Kocan gelince boynuna sarıl. Yüzünü gözünü öp adamın. Don yağı gibi donuk donuk durma. Kendini sevdir, suçunu affettir. Hangi suçumu? Yüzüğü kaybettin de ya. İçi gitti. Peki ama her şeyleri ben dürtmeyeyim. Bir parça dilbaz ol. Mangalına ateş alıp odasına döndü. Üstündeki soluk basma entariyi çıkardı. Kaynanasının tavsiye ettiği mavi kadife elbisesini giydi. Bundan sonra hep öyle olacaktı. Boyanacak, yeni elbiselerini giyecek, kocasını kapıdan karşılayıp boynuna sarılacaktı. Madem adet, usul böyleydi, peki ama ya kocası hoşlanmazsa böyle şeylerden, ya ben sevmem böyle dinsizlikleri derse, der miydi acaba? Kendini koltuğa bıraktı, şaşırmıştı. Ne türlü davranacağını kestiremiyor, kaş yapayım derken göz çıkarmaktan korkuyordu. Ne olursa olsun kaybolan yüzüğü bulmuştu ya, mangaldaki ateş odanın soğuğunu yavaş yavaş kırıyordu. Kocası gelince suratlı bile olsa boynunu sarılıverecek, yüzüğü gösterecekti. Yüzüğün bulunmasına herhalde sevinirdi. Hem sevinir hem de attığı dayaktan dolayı pişman olurdu. Birden aklına Naciye'den aldığı muhabbet muskası geldi. Tam zamanıydı. Kaynanası yatmış olacaktı. Yatmasa bile nasıl olsa haberi vardı, biliyordu. Bir kadın kocasını avucunda tutabilmek için her çareye başvurmalıydı. Bunu söyleyen o değil miydi? Kocasını avucunda tutmak için o da böyle şeyler yaptığını söylememiş miydi? Usullacık kalktı. Karyolanın ayak ucundaki duvarda kocasının asılı duran kurşuni elbisesinin ceketini astarından çıkarıp koltuğa döndü, oturdu. İçine bir korku düşmüştü. Ya kocasının haberi olursa? Ya elbisesini değiştiği zaman farkına varırsa? Ya farkına varır da bunu oraya kimin diktiğini sorarsa? Bir ara vazgeçecek oldu. Sonra cesaretsizliğine, beceriksizliğine, pısırıklığına kızdı. Kocasını seven bir kadın bunu yapmaz mıydı? Kaynanası öyle dememiş miydi? Sonra Naciye. Naciye bile zavallılığından, pısırıklığından, yavaşlığından bahsetmemiş miydi? Koynundan muskayı çıkardı. Ceketin en uygun, en dikkate çarpmayacak bir yerindeki astarla kumaşın arasına dikmek için ceketi evirdi çevirdi. En uygun yer omuzun boyuna yakın yeri olmalıydı. Vatkanın arasına dikse kocası nereden farkına varacaktı? Küçük çakı bıçağıyla ceketin astarını birkaç santim söktü. Muskayı en belli olmayacak şekilde yerleştirdi. Astarı tekrardan çabucak dikti. İşte olup bitmişti. Hiç de belli değildi. Kocası nereden bilecekti? O kadar iş arasında bunu mu düşünecekti? Birden aklına başka bir şey geldi. Demin kaynanasının neden böyle yumuşayıverdiğini düşündü. Neden olacak muskadan? Ne diye akıl edememişti bunu? Muska eve girer girmez koca karının yüreğine serinlik vermişti. Demek kocası gelir de evinin kapısından içeriye adımını atarsa o da yumuşar. Hele kurşunlu ceketini giyince muhabbeti birden büsbütün artıverirdi. Sevinçle kalktı. Ceketi götürdü, askıya astı. Saat 10 oldu. 11 oldu. 12'ye doğru göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Kocası bu gece de gelmeyecekti herhalde. Başı omuzuna düştü, uykuya yenildi. Rüyasında kocasını gördü. Gelmiş, onu kapıdan karşılamıştı. Adam karısını öyle boyalı görünce dehşetle memnun, kolları arasına almış, "Hah," demişti, "işte böyle. Seni her zaman böyle görmek istiyorum." Sonra parmağındaki yüzüğü göstermişti. Adam buna da ayrıca sevinmiş, yüzük kayboldu diye takındığı kaba tavırdan dolayı özür dilemişti.